Ayrım 23. İkinci Adam 1938-1950. İkinci Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 330. 1938-1950 arasında köy ve toprak meseleleri. Şimdi de İnönü'yü Reis-i Cumhurluk yıllarında toprak siyaseti açısından izlemeliyiz. Fakat önce bir geçiş devresi üstünde kısaca durmalıyım. İnönü 25 Eylül 1937'de izinli ve 25 Ekim 1937'de kesin olarak başvekillikten ayrılmıştı. Yeni kabineyi teşkile memur edilen Celal Bayar'ın 8-11-1937'de mecliste okuduğu nutkun program nutuk olarak adlandırıldığını daha önce kaydetmiştik. Bu nutuk hakkında bu isim, Celal Bayar'ın nutkunu hazırlarken her konuya girişte Atatürk'ün 1-11-1937'de ve meclisin 5. devre 3. toplantı yılını açarken söylenen nutuktaki görüş ve işaretlerini birer direktif olarak almasıyla yerleşti. Nitekim Atatürk'ün nutkuna da direktif nutku denildi. Yeni başvekilin nutkunda da köy ve köylü meselesi yer alıyordu. Toprak konusu şöyle özetleniyordu. Şef, milli ekonominin temeli ziraattir buyurmuştur ve çeşitli direktifler vermişlerdir. Plana bağlanarak tamamen tahakkuk ettirilecek olan bu direktifler aşağıdaki gruplarda toplanabilir. Topraksız çiftçi bırakmamak, alkışlar, ziraat bölgelerine göre hususi tedbirler almak, çok, iyi ve ucuz istihsal temin etmek. Topraksız köylü bırakmamak prensibi parti programının 34. maddesine dayanır. Her Türk çiftçisini kafi toprağa sahip etmek ve topraksız çiftçiye toprak dağıtmak için hususi istimlak kanunları çıkarmak bu maddenin hükmüdür. Her Türk çiftçi ailesinin çalışarak geçinebileceği bir toprağa malik olmasını vatan için sağlam bir temel ve imar esası saymaktayız. Bravo sesleri. Memlekette her bölgenin hususi şartlarına göre bir çiftçi ailesinin geçinebilmesi için muhtaç olduğu toprağa behemahal malik olmasını temin etmek ve bu aile toprağının hiçbir sebep ve surette parçalanmasına ve elden çıkartılmasına meydan vermemek lazımdır. Her bölgenin nüfus kesafetini ve toprağın verim derecesine göre büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işleyebilecekleri arazi genişliğini sınırlandıracağız. Buna ait bir kanun layihasını bir an evvel hazırlayarak Büyük Millet Meclisi'ne takdim etmek kararındayız. Meclis zabıtlarında tabiatıyla yer alan bu nutuk ayrıca ve Atatürk'ün açış nutku ile beraber yayınlanmıştır. Bundan başka Celal Bayar'ın 1945'te yayınlanan Celal Bayar'ın Söyle ve Demeçleri 1920-1953 isimli kitapta da yer alır. Sayfa 307-325. Bu demecinde Celal Bayar gene Atatürk'ün direktiflerinden hatta bizzat çiftçilik yapmak, çiftlik kurmak teşebbüslerinden misaller vererek devlet çiftliklerine de gidileceğini, hayvancılık, ziraat sanayi, ormancılık işlerini çalışmalar yapılacağını anlatıyordu. Bayır'ın demeci ve topraksız çiftçi bırakılmayacağı ve hele toprakların miras olarak intikalinde bunların bir hadden fazla parçalanmasına meydan vermemek yolundaki vaatleri güzel, ileri fikirlerdi. Ama bunlar ancak çok köpeli bir zirai reforma zemini olabilirdi. Celal Bayır'ın başvekilliği sırasında bu konular üzerinde hiçbir hareket yapılamadı. Bu hareketsizlikte Atatürk'ün 1938 başlarında açığa vuran hastalığının bütün icra cihazına yarattığı durgunluğun da etkisi olduğunu kabul etmek yerinde olur. Bu suretle de Celal Bayır'ın Atatürk'ün hayatı 25 Ekim 1937'den 10 Kasım 1938'e yani Atatürk'ün ölümüne ve İnönü Cumhur Reisliğine kadar süren 1. Başvekillik devresinde köy ve toprak siyasetinde bir hamleye geçilemedi. Şimdi artık İnönü'yü Reis-i Cumhur olarak toprak ve ziraat siyaseti alanlarındaki olaylar ve davranışları ile izlemeye geçebiliriz. İnönü bıraktığı yerden başlayabildi mi? İnönü Reis-i Cumhur olunca bu konudaki işleri acaba bıraktığı yerden başlayabildi mi? Hayır. Uzun yılların bu alandaki durgunluğundan sonra İnönü'yü 1936 Aralık ayında patlama şeklinde bir nutukla birden toprak ve tarımsal siyasetin içine atan ve 1937'nin ilk aylarında çeşitli şekiller alan hamle çabası İnönü'nün Reis-i Cumhur olarak iktidar sahnesinde daha üstün bir yer almasıyla yeniden ilk plana çıkamadı. Gerçi ilk hamlede ormanlar devletleştirilmişti. Bu büyük bir başarıydı. Orman bölgesi köylerinin sert ve insafsız tepkisine ve birçok yerlerde sayısız yangınlarla ormanların tahribine rağmen kanun yürürlükteydi. Gerçi henüz orman işleri teşkilandırılmamıştı ama teşkilatlandırılabilirdi. Nitekim öyle de olacaktır. Ama topraksız köylüyü toprak sahibi kılmak, köylerde üretime hız verecek kombinaların kuruluşu ve ileri tekniğin köye girişi vesaire alanlarında hemen hiçbir hareket görülmedi. Gerçi İnönü aynı İnönü'ydü ve ziraat vekili de aynı ziraat vekili olarak mevkiindeydi. Zaten kabinede iki vekilden başka değişen yoktu. Yani kabine aynı kabineydi denilebilir. Bu arada Celal Bayar dahi kabine üyesi ve başvekildi. Ama kombinalar, köylüyü topraklandırma ve benzeri hamle hareketleri hatta açılış-kapanış nutuklarında bile yer almadı. Atatürk'ün hayatında bunu beklerim dediği hareket şimdilik arka plana itilmişti. Bunu yeni devlet başkanının işlere yeniden sarılarak bunlara yeni bir şekil düzen verme hazırlığından ziyade İnönü'nün devlet başkanı olduğu günlerin dış olaylar bakımından dünyanın arz ettiği gelişmeler ve bunun Türkiye'deki tabii akisleriyle izaha çalışmak insaflı bir hareket olur. Hakikaten de o günler 2. Dünya Savaşı öncesi günleriydi ve ikinci adamın şimdi elimizde olan bu cildinde o günlerin gelişmelerini, bütün ihtimalleri ve problemleriyle görmüş bulunuyoruz. Yalnızlık, fazla olarak kuzey komşumuzdan beklenmeyen teklifler almıştık. Türkiye'nin bu şartlar içinde dikkatini dış meseleler üzerinde toplaması, yeni ittifakları arayarak yalnızlıktan kurtulma çabalarına önem vermesi tabii idi. Orduyu fevkalade şartlara göre hazırlaması, halk ve ordu yaşası için bir takım yollar araması gibi işler, İnönü'yü ve hükümeti, memleketin temel yapısı olan ziraat usul ve münasebetlerinde sonu biraz da belirsiz, büyük dalgalanmalar yaratabilecek teşebbüslerden alıkoyabilirdi. Bunu tabii görmek icap eder. Mesela her şeyi bir tarafa bıraksak bile, İsmet Paşa'nın başvekili olarak son aylarında ortaya attığı 1000 kombine, ki bu rakam ağızlarda ve kalemlerde 4000 hatta 9000 miktarlarına da yükselmişti. Aslında 1000 makine ekibi demekti. Bu ise gerek muhteva gerekse bedel bakımından muazzam rakamlar tutacaktı. Kaldı ki o şartlar içinde bize bu makineleri verebilecek memleket bulmak da bir meseleydi. Bu arada başvekil Refik Saydam'ın daha Sağlık Bakanı iken iskan işleri için hazırlamaya çalıştığı layiha da elde kaldı. Bu layihayı ve iskan işlerini bir aralık maliye benimsemek istedi. Olamadı. Ziraat vekaleti aldı, olmadı ve 1942'de iş artık oluruna bırakıldı. Başka tip bir vekil. İşte bu sırada toprak ve ziraat davaları ileride ne vakit bahis konusu olacak olsa adı geçecek ve tasavvurları incelenecek olan genç bir vekil kabineye ziraat vekili olarak girdi. Temmuz 1942. Bu vekil Şevket Raşit Hatipoğlu'dur. Menemen taraflarında bir köylü ailesine mensuptu. Hatipoğlu, Halkalı Ziraat Okulu'ndan sonra ihtisas öğrenimini Almanya'da yapmıştı. Ziraatin teknik işleri üzerinde değil de toprak siyaseti konularında çalışıyordu. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde hocaydı. O devre Manisa'nın mebusu seçildi. 1942 Temmuz'unda ziraat vekili olarak kabineye girdi. Eski ve uzun yılların ziraat vekili olan Muhlis Erkmen'in de mektepten talebesiydi. Şevket Raşit Hatipoğlu, görüşlerini nazari alanda daha Ziraat Enstitüsü hocalığı sırasında yaymaya başlamıştı. Yayınladığı Toprak Dergisi dar çevrelerde fakat dikkati çeken bir organdı. Bu fikirlerini tabii kürsüsünde de savunuyordu. Çabası memleketi ilmi açıdan toprak siyasetini sokmaktı. Bu sebeple memleketin zirai siyaseti de onu meşgul ediyordu. Mizacı itibariyle biraz içine kapalı, sessiz, az konuşan fakat çevresinde insan toplayabilen bir aydındı. O devrede böyle bir klik önderi gibi görünen, herkese söylenmesi tabii olan şeyler onun için de söylendi. Bazıları ona Almanya'nın fazla tesiri altında kalan şöven nasyonalist, rasist, hatta Anadolucu gibi sıfatlar yakıştırdılar. Ama Şevket Raşit ne denilirse denilsin dikkati çeken ve bir şeyler vaat eden insandı. Hatta bir aralık onu geleceğin tabii başvekili gibi görenler vardı. Ben de böyle düşünüyordum. Niçin böyle düşünüyorduk? Şimdi belki iyi izah edemem ama o günlerde bu görüşü paylaşanlar çoktu. Fakat bir tarafı da vardı, tam zamanı gelince açık mücadeleden çekinen, içine kapalı, bazen kararsızlık derecesine varan bir insan olarak görünüyordu. Hayranlar toplama bahsinde de doğru veya yanlış fakat dar klikçilik hissi veriyor gibiydi. Hülasa tanıyanların tabirince karar zamanında tereddütlü ve çekingen bir insan olan Şevket Raşit Hatipoğlu, o zaman kendisinde göze çarpan bu hallerini şimdi hoş bir olgunlukla Anadolu çekingenliği olarak vasıflandırır. Yakın tarihimizin akışına göre bu görüşte galiba bir gerçek dile gelmektedir. Hülasa Şevket Raşit o günlerin havası içinde dikkati çeken şahsiyetiyle kabinede yerini aldı. Şevket Raşit Hatipoğlu kendi hikayesini anlatırken 1932'de Almanya'dan memlekete döndüğü zamanki durumu şöyle tasvir eder. Ortada toprak reformu hakkında hiçbir düşünce bulamadım. Mecliste yer alan ve sahnede görünen tanınmış politikacı, ziraatçılar, mesela Muhlis Bey, Tahsin Coşkun, Atatürk Çiftlikleri Müdürü Mebus, Yaşar ve Hamdi Bey, Mebus, ziraatçı gibi şahsiyetler bu konu açılınca aman sakın ha diyorlardı. Belki de bir taraftan Atatürk'ün de büyük çiftçi, çiftlikler sahibi olmasını düşünerek bu tabirden, bu bakımdan da kuşkulanmış olabilirlerdi. Mesleğimiz memlekete teknisyen yetiştirmekti. Ama ekonomi ve sosyal politika anlayışı yoktu. Daha doğrusu adam yoktu. Hepsi teknik teferruat üstünde bocalıyorlardı. Şevket Raşit'in bu görüşü benim gerek tek adam gerekse ikinci adam ciltlerinin ilgili bahislerinde değindiğim bu gerçeği doğrulamaktadır. Türkiye İktisat ve Tasarruf Cemiyeti adına düzenlediğimiz ilk büyük ziraat kongresi için ziraatçı raportörler ararken konuştuğumuz tanınmış ziraatçılar bile mesela kendilerine ziraat siyasetimiz için bir rapor hazırlasanız yahut gene mesela zirai vergiler siyaseti veya toprak, hayvancılık, marketing, sürüm siyaseti üzerinde bir şeyler yazsanız dediğimiz zaman çoğunluğu, fakat ben deniz siyasetle uğraşmam ki gibi cevaplar veriyorlardı. Ve o zaman kendilerini bu siyasetin başka türlü bir siyaset, ilmi bir terim olduğunu izah etmek gerekiyordu. Mesela bu yüzden kongredeki zirai vergiler siyaseti raporunu bir ziraatçının değil benim hazırlamam ve savunmam gerekmişti. Türkiye 1. Ziraat Kongresi 1931 İhtisas Raporları 2. Cilt 2500 sayfa Tasarruf Cemiyeti yayınlarından. Hatta ziraat işlerinin vekaleti bile yoktu. O zaman ziraat vekaleti iktisat vekaleti bünyesindeydi. Kabinede şöyle böyle bir zirai sosyalizm havası içinde yaşıyordu. Yalnız Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın bu konuda şuura inen bazı duyguları vardı. Bir gün bana, delikanlı Muğla'ya git, Muğla'ya. Orada göreceksin ki insanların mezarları bile ağaların mülkiyetinde diye konuştu. Refik Saydam'ın da nispeten belirmiş bir toprak işleri anlayışı vardı. İsmet Paşa davayı ele alınca o da şefinin ardında araziye dayanan aşırı mülkiyeti yıkmak hedefleri güder göründü. Gerek son zamanlarda işe ele alan İsmet Paşa'nın gerekse Saydam'ın bu konudaki görüşlerini Doğu illerindeki sonu gelmez isyanların etkisi olması mümkündür. Çünkü onlar bu bitmez tükenmez isyanlardan hakikaten çok çektiler. Ama gene de bu toprağa dayanan aşırı mülkiyeti yıkmak düşüncesi ancak büyük çiftliklerin köylüye dağıtılma sınırını geçmiyordu. Ziraat vekili Muhlis Bey'e gelince o reform kelimesini konuşma derdi. Yalnız çiftçiyi topraklandırmadan bahsetti. Atatürk'ün yakın çevresinden olan Tahsin Coşkun'a göre ise çiftçi yalnız hazine arazisinden topraklandırılacaktı. Yani büyük çiftliklere ve ağabey mülklerine dokunulmayacaktı. 1936'da İsmet Paşa işte bu hava içinde anayasaya topraklandırma vesaire kaydını koydurdu. Fakat İsmet Paşa da total yani topyekün yahut bütünü kapsayıcı bir ekonomi anlayışı yoktu. Anayasaya böyle kayıtlar koydurmasına, orman kanununun kabulüne, çiftçiye verilecek toprakların istimlaki ve orman istimlaki için ayrı ayrı kanunlar istemiş olmasına rağmen İsmet Paşa'da total reformlara doğru giden ekonomik bir görüşün başlangıcı sayarım. Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözleri ve görüşleri ilgi çekicidir. Bu işler için kendini hazırlayan ve bu işleri izleyen bir aydının sözleridir. Şevket Raşit işte bu şartlara ve bu atmosfer içinden geçerek ve 1932-1942 arasında tam 10 yıllık bir kürsü araştırma ve yazı faaliyetinden sonra savaş içinde yani 1942 Temmuz'unda kabinede ziraat vekilliği görevine gelebildi. Fakat onun vekilliği safhasını hala süren tartışmaları ile dolduran toprak kanunu ve diğer icraatın hikayelerine geçmeden önce kısaca işin gelişmesi üstünde de duralım. Gene Hatipoğlu'ya göre bu gelişme şöyledir. 1924-1936 arasında partinin edebiyatında sadece çiftçiyi topraklandırma sözleri yer aldı. O da daha ziyade hazine arazisinden köylüye toprak verme anlamında. Toprak reformu sözleri yok. Yahut da ancak Ziraat Bankası yoluyla ne yapılabilirse. Parti programında 1926'dan itibaren bu mesele yer almaya başlar ve bu 1950'ye kadar devam eder. 1950'den sonra parti toprak ve reform işini tamamen terk eder. Toprak reformu sözlerini galiba evvela ben ortaya attım. Toprak hareketi üzerinde evvela Şükrü Kaya. Şükrü Kaya, İnönü Başvekilliği devrinde kurulan kabinelerde vazife alan vekiller içinde en kültürlü görüneniydi. Paris'te okumuştu. Çok genç yaşta İttihat ve Terakki rejimi onu İskan ve Muhacir'in U müdürlüğüne getirdi. O da mütehassıslar çağırdı, araştırmalar yaptırdı. Avrupa'ya bir çalışmaya girişmek istidadı gösterdi. Arda arda muharebeler tabii bu çalışmaları aksattı. Savaştan sonra yani mütareke devrinde İngilizler tarafından tevkif edilip Malta'ya sürüldü. Ermenilerin göçürülmesi için de ilgili olarak suçlanıyordu. İstiklal Savaşı içinde sürgünler dönünce o memleketi olan Muğla'ya gitti. Galiba Kuşadası'nda yerleşti. Zaferi takip eden ilk seçimde 1923 Muğla mebusu olarak Ankara'ya geldi. İhtiyatlı ve emin adımlarla ilerledi. Meseleleri derinden gören bir tarafı vardı ama bu görüşlerini açığa vurmazdı. Daima kapalı, ihtiyatlı ve ikinci planda kalmasını bildi. Atatürk'ün ölüme yaklaştığı günlerdeki bazı hareketleri ki bunlara bu cildin başında değinilmiştir, onu İnönü Cumhur Reisliğine seçilmesinden sonra kabine dışı bıraktırdı. Bir daha parlamentoya girmeyerek İstanbul'da bir nevi küskün hayat yaşadı ve öldü. Hülasa verebileceği bir şeyler olan fakat verebileceğini vermeyen bir insandı. Nüfus Umum Müdürü Galip Peker'e bir tasarı hazırlattı 1933-1934. Bu tasarıya göre toprakların tapusuz kısmı devlete mal oluyordu. Fakat tasarı hem ziraat vekaleti hem de devlet şurası tarafından reddedildi. İkinci tasarıyı Halk Partisi grubu Mardin mebusu Ali Rıza Erten'e hazırlattı 1933-1934. Fakat o tasarı da grupta uyudu. Doktor Refik Saydam da Sağlık Bakanı iken bir iskan kanunu tasarısı hazırlatmak istemiş, o da yarım kalmıştı. Nihayet Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 1941-1942 sıralarında bir toprak kanunu üzerinde çalışmalara girişmişti. O da netice alamadı. Benim 1942 Temmuz'unda vekil olduğum zaman durum buydu. Hepsi de iyi niyete dayanan bu çalışmalar maalesef neticelere ulaşamamışlardı. Şevket Raşit Hatipoğlu'nun vekilliği de savaş yıllarına rastladığı için köklü bir toprak reformuna gitmek için evvela şartlar müsait değildi. Fakat hazırlık çalışmalarına girişildi ve nihayet üzerinde pek çok tartışmalar olan, çok şeyler söylenen 11.6.1945 tarih ve 4753 numaralı kanun çıkabildi. Ama bunun bir hikayesi var. Köy ve toprak konusunda geniş çalışmaları ve tartışmaları davet eden bu kanun üzerinde biraz durmalıyız. Toprağa bakış. Çiftçiyi topraklandırmak ve topraksız çiftçi bırakmamak sloganı daha önce gördüğümüz gibi Cumhuriyet'in ilanı kadar eskidir. Hatta Gazi Mustafa Kemal'in köylü efendimizdir sözlerinin Cumhuriyet'ten de eski bir tarihi vardır. 1 Mart 1922 meclis açış nutkunda. Fakat bir toprak reformu kanunu olmasa bile çiftçiyi topraklandırma kanunu ismi altında ve en can alıcı maddeler zaten uygulanmayıp 2 seneye varmadan temelden bozulacak olan kanun ancak 1945'te çıkarılabilmiş ama derhal işlemez hale gelmiştir. Bu gerçeği yalnız ikinci adamı değil bütün 1923-1950 devrinin hazin bir başarısızlığı olarak işaret etmek bir hata olmasa gerektir. Kaldı ki İnönü'nün başvekil veya cumhur reisi olarak mülkün yönetiminde görevli olduğu bu devrenin bu başarısızlığı yalnız bir toprak reformu veya kanunu şeklinde bir toprağa yönelikten yoksunlukla kalmamıştır. Bir de tamamen ters işleyen bir imkan da yaratılmıştır. Kabul edilen Medeni Kanun'un 639. maddesini bıraktığı açık noktalardan faydalanan azıl toprak ağları, bilhassa Güneydoğu Anadolu'da boş ve tapusuz toprakları gene bu devrede tamamen kendi mülkiyetlerine geçirebilmişlerdir. Bu suretle de bu bölgelerdeki derebeylik kalıntısı hakimiyetlerini kanunla da pekiştirme imkanını bulmuşlardır. Hülasa bu devrenin toprak meseleleri bakımından karakteristiği, yalnız çiftçi lehine toprağa yönelmemekte kalmamıştır. Fazla olarak zaten derebeylik kalıntılarının hüküm sürdüğü bölgelerde bu ortaçağ hakimiyetlerini büsbütün ve yeni kanun yollarıyla pekiştirmiştir. Bu gerçeği böylece işaret ettikten sonra şimdi biz Türkiye'de toprak durumu hakkında biraz da rakam vermeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk ziraat sayımı 1927'de yapılmıştı. 1927 sayımına Türkiye 762.736 km² arazi üzerinde 13.648.270 nüfusun yaşadığı bir ülkeydi. Atatürk'ün ölümünden sonra anavatana katılan Hatay vilayeti toprak ve nüfusu bu rakamlara dahil değildir. Hatay'ın yüz ölçümü 4.383 km²'dir. Faydalanma şekilleri bakımından 1927'de bu arazi şöyle dağılıyordu. Ekilebilir arazi 231.500.000 dönüm. Bir dönüm 1000 metrekaredir. %31. Orman 139.487.000 dönüm. %18. Mera 269.409.000 dönüm. %36. Dağ, taş istifadesiz 102.234.000 dönüm. %13. Bataklık, göl 13.629.000 dönüm. %1. Gene 1927 sayımına göre yukarıda ekilebilir olarak gösterilen araziden ancak 43.637.727 dönümü yani 6'da bir kadarı ekiliyordu. Bu da memleket yüz ölçümünün %4.86'sıydı. Ekime hububat, tanegiller hakimdi. Hububat %89.5, 39.093.220 dönüm. Bakliyeler %3.9, 1.740.093 dönüm. Sanayi bitkiler ve bağ bahçe %6.6, 2.804.104 dönüm. Bütün memlekette üretilen hububat miktarı 1927'de 2.400.000 ve bakliyat 100.000 tondan ibarettir. Ekilebilir topraklardan bütün memlekette yalnız %4.86'sının ekildiğini kaydetmiştik. Bu nispet ülkenin çeşitli bölgelerinde de tabii değişiyordu. İzmir bölgesinde %7.16, Trakya'da %9.43, Kuzeydoğu Anadolu'da %2.87, Güneydoğu Anadolu'da %1.44. 1927'de bütün bu rakamların ifade ettiği mana şuydu. Topraklarımız boş ve ekilmeye muhtaçtır. Tafsilat için Şevket Süreyya Aydemir, Cihan İktisadiyatı'nda Türkiye, 1931. Gene 1927 sayımına göre memleketimizde nüfusun 9.216.918 kişisini toplayan 1.751.209 çiftçi ailesi vardı. Bu da nüfusumuzun %67.7'sini teşkil ediyordu. Çiftçi nüfusun genel nüfusumuza nispeti çeşitli bölgelerde değişikti. Mesela Karadeniz kıyılarında bu nispet %81,2'yi buluyordu. Buna karşılık bu nispet Bursa havalesinde %75, İzmir havalesinde %45, Mersin'de %34'tü. Her çiftçi ailesine ortalama 5 kişi düşüyordu. Her çiftçi ailesinin ektiği toprak miktarı da ortalama 25 dönüm kadardı. Ancak bu miktar köylünün tasarruf ettiği değil, ektiği miktardı. Bu miktarda memleketin çeşitli bölgelerinde değişiyordu. İçel vilayetinde 108, Tekirdağ'da 63, Edirne'de 53, Aksaray'da 47, Eskişehir'de 42, Bolu'da 14, Siirt'te 12. Van'da ilk sayım olduğunu gerek kadro, gerek teşkilat yetersizliği ve tecrübe noksanlığı dolayısıyla bütün rakamları biraz ihtiyatla almak lazım geldiğinde gözden uzak tutmamalıdır. Bu değerleri Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarındaki zirai durumuna genel bir bakış olmak üzere veriyoruz. Fakat şunu kaydedelim ki 1927 sayımı Türk ziraatının sosyal yapısı, toprak mülkiyetinin dağılış şekilleri gibi hususlarda malumat vermemiştir. Ve memleketimizde bu yönde sayımlardan veya bu yönle ilgili incelemenin sonuçlarını yayınlamaktan daima kaçınılmıştır. Yalnız 1950 sayımı iledir ki bu konuda bazı bilgiler elde edilmiştir. Ondan sonra hatta 27 Mayıs hareketinden sonraki devrede de ve yapılan hazırlıklara rağmen böyle bir sayım hareketine hala geçilememiştir. Bu sebeple biz de burada ve 1944'te çıkarılan topraklandırma kanununu vermeye çalışırken ancak bu 1950 sayımının sosyal yapıyı aksettiren rakamlarından faydalanacağız. Fakat bunun için de ilk önce 1944'teki toprak durumu hakkında da kısa bilgi vermeliyiz. 1945'te Türkiye 767.119 kilometrekare arazi üzerinde 18.592.000 nüfus barındırıyordu. 1945 nüfus sayımını verdiği rakam 18.790.000 olduğuna göre incelemek için Türkiye nüfusu Orhan Türkay, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Enstitüsü 1960, No 3. Bu yurt toprağı faydalanma şekilleri itibariyle şöyle dağılıyordu. Ekiliş 1000 hektar olarak 3170, tarla sahası Nadas 1000 hektar olarak 4814, çayırlar meralar 1000 hektar olarak 38.000, bağlar bahçeler, bağlar, sebzelik, meyvelik ve zeytinlikler 1000 hektar olarak 550, ormanlar 1000 hektar olarak 650, ürün getirmeyen topraklar 1000 hektar olarak 10.500, göller, bataklıklar 1000 hektar olarak 13.500. Bu rakamlara göre memleketin yüz ölçümünü teşkil eden 77.698.000 hektar araziden 12.984.000 hektarı hububata tahsis edilmiş olup bunun 8.170.000 hektarı yani memleket yüz ölçümünün %10,4'ü ekilmiş bulunuyordu. Ormanlar da bütün yüz ölçümünün %13'ünü teşkil eder gibi görünüyordu. Bu sahanın hakikaten orman vasfına layık olan kısmının yarıdan aşağı olduğunu daha önce verdiğimiz rakamlarla kaydetmiştik. 1945 için çiftçiliğimizin sosyal yapısını aksettiren rakamlar olmamakla beraber 1950 sayımının verdiği malzemeyi 1944 yılı içinde genel bir durum olarak almakta büyük hata olmaz. Çünkü bu arada Türkiye'de ziraatın umumi yapısını değiştiren herhangi önemli bir hareket olmamıştır. Bundan başka 2. Dünya Savaşı yıllarının bizi de etkisi altına alan yorgunluğu, savaş sonu yıllarını teşkil eden 1945-50 arasında da devam etmiş ve ancak 1950'de DP'nin iktidara gelişinden sonradır ki köyde ve zirai yapıda traktör ve makinelerin ziraata girişi, mahsul fiyatlarındaki gelişmeler ve bunların küçük ve büyük çiftlikteki etkileri gibi önemli hareketler olmuştur. 1950 sayımına göre topraklarımız evvela şöyle bölünür. Toprağımızın genel yüz ölçümü 76.877.900 hektar, göller 845.000 hektar. Toplam 77.722.900 hektar. Ziraat Vekaleti ve İstatistik Umum Müdürlüğü gibi ilgili daireler arasında ve ülkemizin yüz ölçümü üzerinde görüş birliği yoktur. İstatistik İdaresi bu konuda çok defa 77.698.000 hektar rakamını kullanır. Bu topraklardan 13.398.330 hektarı tarıma uygun topraklar olarak kabul edilmiştir ki toprağımızın %21,9 miktarını karşılar. Bu arada topraklarımızın %71,18 miktarı yani 3.920.000 hektar arazi tarıma çok elverişli olan alüvyonlardan daha açıkçası düz ve bereketli birikinti topraklardan teşekkül eder. Çukurova, Menderes, Çarşamba ovaları gibi sert dağlık ve benzeri topraklarda bütün toprakların %79,30 kısmını alır. Başka bir ayırmaya ve yararlanma şekillerine göre de topraklarımız şöyle tertiplenir. Tarlalar 22,4, mera ve çayırlar 44,8, bağlar ve bahçeler 2,1, ormanlar 13,4, diğer arazi 16,1, çeşitli 1,2. Bu sayıma göre memleketimizde şehirlerde oturan aileler sayısı 1.200.000 ve köylerde oturan aileler sayısı 2,5 milyondur. Çiftçilikle geçinen halk 16 milyon parçaya ayrılmış olan zirai arazi üzerinde çalışır. Bu alanların mülkiyet bakımından dağılışı şöyledir. Toprak tasarrufu tiplerine göre. Tip, mal sahibi. Sayısı 1.686.000. 1950 yüzdesi %72.6. Tip, yarı mal sahibi. Sayısı 499.000. 1950 yüzde %21.5. Tip, yarıcı. Sayısı 57.000. 1950 yüzdesi %2.5. Tip, sahil surette işletme. Sayısı 18.000. 1950 yüzdesi 0.7. Tip, kiracı. Sayısı 14.000. 1950 yüzdesi %0.6. Toplam sayı 2.274.000. 1950 yüzdesi %97.9. Yalnız hayvan yetiştiriciler sayısı 48.000. 1950 yüzdesi %2.1. Toplam sayısı 2.322.000. 1950 yüzdesi %100. Bu rakamlar bize Türkiye'de çiftçi ailelerinin %72.6 gibi büyük bir kısmının mal sahibi olduğunu gösterir. Fakat bu gerçek durumun yalnız bir cepheden görünüşüdür. Bir de toprağın genişlik itibariyle aileler arasında dağılışını verirsek, Türkiye'de bir toprak reformunu gerektiren gerçek durumu canlandırmış oluruz. Aşağıdaki rakam ve nispetler bize bu hususta bir fikir verir. Toprakların genişlik itibariyle aileler arasında bölümü şöyledir. İşletme sahası 1 ila 20 dekar. 773 bin aile, %30.6, işletme sahası 1 ila 20 dekar, 773 bin aile, %30.6, işlenen saha 836 bin hektar, %4.3. İşletme sahası 21 ila 50 dekar, 797 bin aile, %31.5, işlenen saha 2 milyon 790 bin hektar, %14.3. İşletme sahası 51 ila 75 dekar, 336 bin aile, %13.3, işlenen saha 2 milyon 97 bin hektar, %10.8, işletme sahası 76 ila 100 dekar, 216 bin aile, %8.6, işlenen saha 2 milyon 108 bin hektar, %10.8, işlenen saha 101 ila 150 dekar, 168 bin aile, %6.7, işlenen saha 2 milyon 108 bin hektar, %10.8. İşletme sahası 151 ila 200 dekar, 92 bin aile, %3.6, işlenen saha 1 milyon 648 bin hektar, %8.5. İşletme sahası 201 ila 300 dekar, 68 bin aile, %2.7, İşlenen saha 1 milyon 712 bin hektar, %8.8. İşlenen saha 301 ila 500 dekar, 39 bin aile, %1.5. İşlenen saha 1 milyon 520 bin hektar, %7.8. İşlenen saha 501 ila 700 dekar, 17 bin aile, %0.7. İşlenen saha 1 milyon 15 bin hektar, %5.2. İşlenen saha 701 ve daha fazla, 21 bin aile, %0.8. İşlenen saha 3 milyon 811 bin hektar, %19.6. Toplam işlenen saha 19 milyon 452 bin hektar, %100 ve her aileye isabet eden ortalama dekar 77.0. Bu tablonun aşağı vurduğu gerçek şudur. Türkiye'de 500 dönümden fazla toprağa sahip olan çiftçi, öküzle veya çift atla çalışıp geçinmek zorunda bulunan, yani ancak 75 dönüme kadar toprağa malik olan çiftçi aileleri, bütün çiftçi ailelerinin %75.5'i, yani aşağı yukarı bütün ailelerin 1/4'üdür ki bunlar bütün zirai toprakların ancak %29.4'üne sahiptirler. Hülasa Türkiye'de toprağın dağılışı hususunda adaletli bir nizam yoktu ve 1944'te çiftçiyi topraklandırma kanununa bu şartlar altında gidildi. Şimdi de bu kanunun etrafındaki mücadelenin hikayesine geçelim. 23. ayrımın sonu, sayfa 344.